6. kaset 1. yüz, sayfa 144. Fikirlerinin etkileri, Genç Türk Devriminden sonra Sultan'ın 14 Kasım 1909'da Osmanlı Parlamentosu'nun açış konuşmasına, şeriatın öngördüğü parlamenter hükümet şekline atıfla başlamasında görülebilir. 32 dipnot. Eigoldseher, Wolesinger, Uber'den İslam, 1925, sayfa 380, No. 20. ve 15 Kasım 1909 günlüğü Türk basını. Kabul edilecek temsili hükümetin fiili şekline Namık Kemal bile İslam hukukunda ve tarihinde hiçbir örnek bulamayıp gözünü dışarıya çevirmek zorunda kaldı. Seçtiği yer Londra oldu. Batı hakkında bildikleri ve okudukları esas itibariyle Fransızcadan olmakla beraber 3. Napolyon idaresindeki Paris Meclisi onun tabiatına göre fazla otoriterdi. Onun görüşüne göre Fransa'dan daha ahrarane bir nizam-ı esası ile pekala idare olunuruz. Çünkü Fransızlar pek ateşin meşrep olduklarından daima değişmeye maildirler. Hareketlerinin esası da akıldır. Zahiri, güzel bir safsatanın sevkiyle bin istidlalin neticesini üzüyorlar. Büyük cumhurdan beri 30-40 türlü sureti hükümet teşkil etmeleri buna açık bir delil olabilir. Osmanlı halkı ise zaten medanet ve sükunetle meşgul olduğu için harekatta ifrata varmak muhatarası yoktur. 600 senede birkaç yüz kere ihtilal ettik. Hepsinde eşas-ı müdire değişti. Sureti idare yine baki kaldı. 33 dipnot. Kaplan, sayfa 108. 12 nolu Hürriyet'ten iktibas. Böylece Namık Kemal, Ziya Paşa'nın Osmanlıların yetkileri sınırlı bir parlamento ile işe başlamalarının daha uygun olacağı görüşünden çok uzaktır. 1872 Kasım'ında İbret'te yayınlanmış Terakki adlı yazısında Kemal, Londra'dan sıcak sözlerle bahseder. Bütün memaliki müeddineyi dolaşmaya ne hacet? İnsan yalnız Londra'yı iman-ı nazarla temaşa eylese, göreceği bedayı akla veleh getirir. Londra'ya emmüzeci alem denilse mübalağa değildir. Devam ederek İngiliz başkentinin okulları, kolejleri, kitaplıkları, tiyatroları, hastaneleri ve hepsinin üstünde dünyada gördüğümüz kavaid-i siyaseten hemen birçoğunun Mehdi zuhuru bulunan efkar-ı umumiyenin dehşet ve mukavemeti idareye karşı cismaniyet kesbetmiş parlamentosundan vecd ile söz eder. 34 dipnot. Terakki, 1872 tarihli ve 45 nolu ibretten. Şuralarda metni verilmiştir. Ebu Ziya, Numune, sayfa 308'de ve Özün, ibret, sayfa 176'de. Osmanlı İmparatorluğunu yıkılmaktan kurtarmak için ihtiyaç duyulan hükümet şekli, bu kaynak ve yöntemler bunlar idi. Bunlar elde edilebilir miydi? Bu soruya Kemal, gerçek bir Victorian iyimserliğiyle cevap verir. Madem ki Avrupa bu hale topu topu iki asır içinde gelmiş ve madem ki esbabı terakkice onlar mucit olmuş, biz o vesayeti hazır bulacağız. Hiç olmazsa iki asır içinde olsun, biz de en mütemeddin memleketlerden sayılacak bir hale gelebileceğimizde hiç iştibah var mıdır? 35 dipnot. İbit, Özön, sayfa 187. Yeni haberleşme aracı basın. Fakat Namık Kemal ve arkadaşlarının bu arada yerinde sayacağı kabul edilen Avrupa'ya yetişmek için 200 yıl beklemeye niyetleri yoktu. Tasarıları daha kesin bir modernleşme ile sosyal ve siyasal reform programını gerektiriyordu. Bunların güçlüklerini acıklı bir şekilde küçümsüyorlardı. İlerleme hür kurumlara dayanıyor, hür kurumları da kamuoyu ayakta tutuyordu. Bu nedenle Osmanlı hürriyetçileri bir kamuoyu yaratmak ve onu eğitmek işine koyuldular. Bu kamuoyunun Paris ve Londra'daki benzerleri gibi Türkiye'de de aynı rol oynayacağını ümit ediyorlardı. Bu işte baş araçları önemini Batı dünyasında çabuk kavradıkları basın idi. Resmi olmayan ilk Türkçe periyodik haftalık Ceride-i Havadis 1840'da William Churchill tarafından çıkarılmaya başlanmış ve 1864'te ölümünden sonra oğlu tarafından devam ettirilmişti. 37 dipnot. Gerçek. Sayfa 35'de. Biçim ve üslubuyla resmi gazeteye uyan bu gazete, uluslararası işlere ondan daha çok yer ayırıyordu. İlk yıllarında bazı güçlüklerle karşılaşmış ve 1843'te muhtemelen Rus baskısının bir sonucu olarak bir süre kapatılmıştı. Daha sonra yeniden yayına başladı ve galiba hükümetten yardım da gördü. Bu yardım ve ilanların gittikçe artan geliri gazeteyi resmi gazete gibi düzenli çıkmayı başaramamakla beraber yaşattı. Kırım Savaşı'nın patlaması yeni imkanlar getirdi. Gazeteci Churchill, İngiliz gazeteleri için savaş muhabirliğini aldı. Ceride-i Havadis tarafından da özel ilavelerle yayınlanan haber yazıları, dört gözle haber bekleyen Türk okuyucuya modern bir devlette gazetenin fonksiyonu ve değeri hakkında yeni bir kavrayış kazandırdı. Gittikçe büyüyen bu okuyucu çevresiyle teması sürdürmek için Ceride-i Havadis'in yayınlayıcıları daha önce resmi gazeteye uyarak kullandıkları sıkıcı, ağdalı üslubu terk ederek daha sade ve kısa bir dili benimseyip gazetenin dilini basitleştirmeye başladılar. Türk gazeteci üslubu onların sütunlarında doğdu. Haberler kadar çok kez seri halinde makale ve hikayeler de yayınladılar ve böylece belki Şinasi de dahil olmak üzere birçok Osmanlı edebiyatçısına edebi gazetecilikte ilk çıraklık imkanını verdiler. Renksiz resmi gazete bir yana, Ceride-i Havadis, Türk dilinde 20 yıl fiili bir gazetecilik tekelinden yararlandı. Bu sürede Türk okuyucuyu haberlere ve özel yazılara alıştırmak, bir gazeteciler, matbaacılar, dağıtıcılar ve gazete ticareti için gerekli başka yan kollar kuşağı yetiştirmek suretiyle önemli bir öncü rolü oynadı. 1860'ta Batı gazetecilik dünyasının diğer cephesiyle rekabet ile karşılaşmak durumunda kaldı. O yıl aristokratik bir derebeyi ailesinden ve Babali Tercüme Odası'nın kıdemli üyelerinden Çapanzade Agah Efendi yeni bir haftalık gazete Tercüman-ı Ahvali çıkarmaya başladı. Yayınlayıcı ve yazar olarak onunla işbirliği eden Ozan ve yenilikçi İbrahim Şinasi'ydi. İlk baş makalesinin açış paragrafları ilk gazetecilerin ve hürriyetçilerin üslup, fikir ve geleneklerinin karma şekline iyi bir örnektir. Madem ki bir heyeti içtimaiyede yaşayan halk bunca vezaif-i kanuniye ile mükelleftir, elbette kalen ve kalemen kendi vatanının menafiine dair beyan-ı efkar etmeyi cümle-i hukuku müktesebesinden addeyler. Eğer şu müddiaya bir senedi müsbit aranılacak olsa, marif kuvvetiyle zihni açılmış olan Milleli Mütemeddininin yalnız politika gazetelerini göstermek kifayet edebilir. Bu mebaz Devlet-i Aliyece dahi nev'uma müyeddid erir ki, Meclis-i Âli Tanzimat'ın teşekkülü sırasında Kavani-i Nizamat'a müteallik levalihin tahriren arz olunması için umuma mezuniyet-i resmiye verilmiş idi. Hatta hükümet-i seniyenin müsaadesiyle dahili Memalik-i Osmaniye'de tebai gayrimüslimenin lisanları üzerine halen çıkardıkları jurnaller bile kendi hukuklarından ziyade serbesttir. Fakat asıl Osmanlı gazetelerinin bahsine gelince gayri resmi bir varakanın devam üzere çıkarılmasında her nasılsa şimdiye kadar millete hakim eden hiçbir kimse ihtiyar-ı zahmet etmemiştir. Hele şükürler olsun, sayi-i adalet-i seniyede telafi-i mafat müyesser oldu. Şöyle ki, bu yolda Türkçe bir gazetenin neşri istidasına dair geçenlerde takdim olunan müzekkerinin mealini musaddak, Meclis-i Marif-i Umumiye'den verilen mazbata üzerine, Meclis-i Has-ı Vükelâ-i Fiham'da dahi keyfiyet istihsan ve ol babda müsaade-i Cenab-ı Mülükâne Şayan buyurulmuştur. 38 dipnot. Şinasi, Türk Klasikleri, sayfa 72 ve devamında metni yayınlanmıştır. Churchill bu rekabete gazetesini haftada 5 gün yayınlamakla cevap verdi ve iki gazete arasında şiddetli rekabet bir süre devam etti. Fakat çok geçmeden yeni haftalık gazete güçlüklere uğradı. 1860'ların gittikçe artan otoriter havasında Şinasi ve arkadaşlarının belki de haklarından daha fazla hürriyet kullanmakta olduklarını düşünenler vardı. Muhtemelen Ziya Paşa tarafından yazılan bir makaleden dolayı tercüman-ı ahval hükümet emriyle 2 hafta kapatıldı. Türkiye'de hükümetin gazete kapatmasına ilk örnektir. Söz hürriyetinin kısıtlandığını düşünen Şinasi de 25 sayıdan sonra tercüman ahvali terk etti ve 1862 Haziran'ında kendi gazetesi Tasvir-i Efkar'ı yayınlamaya başladı. Bu gazete radikalliği siyasal olmaktan çok kültürel idiyse de biraz daha ileri bir durum takındı. Bununla beraber Şinasi siyasal konulara da dokundu ve zaman zaman mali ve hukuki reform ihtiyacından söz etti. Bu yolda onu daha ünlü Şakirdi Namık Kemal izliyordu. Kemal gazeteciliğe 1863 Mart'ında çıkan ve sadece 3 sayısı yayınlanan Mirat, Aynada başladı. Manidar bir şekilde Montesquieu'nun Consideration sur les causes de la grandeur et de la décadence de romance, Romanların büyüklük ve çöküşünün nedenleri üzerinde düşünceler adlı kitabının bazı bölümlerinin notlu çevirisiyle yayın hayatına girdi. Biraz sonra Tasvir-i Efkar'a yazmaya başladı ve 1865'te Şinasi Paris'e gidince gazetenin başyazarlığını üzerine aldı. Şinasi'den çok daha az ihtiyatlı mizacıyla gazeteye daha açık sözlü bir politik nitelik vermeye başladı ve iç ve dış sorunlar üzerindeki şiddetli başyazıları hükümetin dikkatini çekmekte gecikmedi. Ses tonu ve muhteva bakımından daha da radikal olanı ilk sayısı 1867'nin 1 Ocağı'nda, son sayısı da 8 Mart'ta çıkan Muhbir idi. Bunu yayınlayan Ali Suavi Efendi 1838-78 idi. 39 dipnot. Ali Suavi hakkında bakınız Kuntay. Sarıklı İhtilalci Ali Suavi 1946. Tanpınar sayfa 204-23. Falih Rıfkı Atay'ın daha etkili bir dille yazılmış kitabı Baş Veren İnkılapçı. Tarihsiz. Ön sözü 1951 tarihli. Mardin, sayfa 366-D. Ali Suavi, zamanın hürriyetçi ve aydınlarının birçoğundan farklı olarak toprak sahibi ve memur sınıfından gelmiyordu. İstanbul'a yerleşmiş ve kağıt mühreciliği ile geçimini sağlayan bir köylünün oğluydu. Ali Suavi, medresede geleneksel bir eğitim gördü. Meslekten bir öğretmen olarak Bursa ve Filipe'de, Plovdiv'de, yeni rüştiyelerde öğretmenlik yaptı ve sonuncu rüştiyeden demagoji yaptığı iddiasıyla azledildi. Muhbir'deki sert ve biraz sansasyonel yazıları sadrazamı kızdırdı ve onun tarafından Anadolu'ya sürülmesine sebep oldu. Oradan Avrupa'ya kaçtı ve Londra'da kısa bir süre muhbiri yayınlamaya devam etti. Bu arada İstanbul'da diğer birçok gazete daha çıkmaya başladı. Bunlar arasında Ayine-i Vatan zikredilebilir. İlk sayısı 14 Ocak 1867'de çıkan bu gazete, kısa ömürlü Mirat bir yana ilk resimli Türkçe gazeteydi ve Vatan adını ilk olarak taşıyordu. Basının sayı ve kuvvetindeki bu çabuk yükselme 1861'de Sultan Abdülaziz'in tahta çıkmasıyla gittikçe müstebit hale gelen hükümeti endişelendirmeye başladı. 1 Ocak 1865'te Türkiye'de kendi türünde ilk kez bir basın kanunu yürürlüğe girdi. 40 dipnot, Düstur 2, 220, Yank 2, 321'de, Aristarchi 3, 320'de. Bu kanun basın için sıkı kurallar koydu ve kanunun uygulanmasında sulh mahkemelerine yardımcı olmak üzere Babali'de bir matbuat dairesinin kurulmasını öngördü. 12 Mart 1867 günlüğü bir tebliğname hükümetin niyetlerini açıklar. mahalli basının doğuda gazeteciliğin ilham alması gereken ruhu tanımayan bir kısmı esas itibariyle ülkenin genel yararına karşı bütün aşırı takımların ve eğilimlerin ateşli organı haline gelmiştir. Bu itibarla Babali, ülkenin genel yararının gerektirdiği her zaman uyulması milli basının esas şartı olan yukarıda belirtilen ilkeleri tanımayan gazetelere karşı idari yollarla matbuat kanunundan bağımsız olarak tedbir almak hakkını saklı tutar. 41 dipnot Young 2 326 Aristarchi 3 325-26. Bu tedbirler birçok gazetelerin kapatılması ve bunların ünlüce yazarlarının Avrupa'ya kaçmasıyla en son haddine ulaşan şiddetli bir baskı devri getirdi. Bunu izleyen yıllarda en önemli Türkçe gazeteler Londra, Paris ve Cenevre'de yayınlandı. Bunlardan birinin ilk Londra sayısının sunma yazısının deyimiyle "Muhbir gerçeği söylemenin yasaklanmadığı bir ülke bulmuştur ve tekrar çıkıyor." 42 dipnot Muhbir, No. 1, 31 Ağustos 1867. İlk sayfanın resmi şurada yayınlanmıştır. Gerçek, Türk gazetesi. Yeni bir sorunla karşılaşmış olan Türk memurları basını etkileme ve kontrol tekniklerini öğreniyorlardı. Fakat Türk gazetecileri de dikkat çekecek kadar kısa bir süre içinde haberden yoruma, yorumdan tenkide, tenkitten muhalefete ve muhalefetten direnmeye geçme oluşumunu tamamladılar. Örgütlü Muhalefet, Genç Osmanlılar, 43 dipnot. Genç Osmanlı Hareketi'nin tek ayrıntılı tarihi Ebu Ziya Tevfik tarafından yazılmış ve 1909'da Yeni Tasvir-i Efkar'da yayınlanmıştır. Daha sonraki anlatımların çoğu buna dayanmaktadır. Yararlı kısa açıklamalar şuralarda bulunur. Akçuroğlu Yusuf, Yusuf Akçura, Türkçülük, Türk Yılı, 1928, sayfa 294'de. Tarık Z. Tunay'a, Türkiye'de Siyasi Partiler, 1859-1952, 1952, sayfa 91'de. Kaplan, sayfa 54'de. Ahmet Bedevi Kur'an, Osmanlı İmparatorluğunda İnkılap Hareketleri ve Milli Mücadele, 1956, sayfa 57'de. Karal, Tarih, 7, 299'de. Namık Kemal'in rolüne özel atıfla birlikte hareket hakkında en ayrıntılı belgeler Kuntay'ın biyografisinin birinci cildinde bulunur. Osmanlı prenslerinin genç Osmanlılarla bağlantısı hakkında Abdülhamit'in T.Tem No. 90-92 1926'da yayınlanmış notlarına bakınız. Hareketin siyasal fikirlerinin incelemesi, onların yazılarından yapılan birçok aydınlatıcı iktibaslarla birlikte İhsan Sungu tarafından Tanzimat'ın 100. yıl dönümünde yayınlanan Tanzimat adlı kitapta yazılmıştır. Tanzimat ve Yeni Osmanlılar, sayfa 777-857. Son olarak Türkçe kaynaklar arasında birincisi tarihi, ikincisi edebi iki mükemmel deneme zikredilmelidir. Şeref, Tarih Müsahabeleri, sayfa 172'de ve Tanpınar, sayfa 189'de. İlk batılı tarihler Paris ve Londra'da genç Osmanlılarla tanışan Türk dostları Leon Kahun ve Arminius Wenberin'in eserleridir. Laris ve Rambo'nun History General'inde Kahun onların kısa bir tarihçesini yazdı. Wenberin ise Ekim 1893 tarihli Deutsche Rundschau'da onları bir makalede tanımladı. Paul Fesch, Konstantinopol au dernier jour de Abdülhamit, 1907, sayfa 323'de zikredilmiştir. Daha fazla batılı bilgiler için bakınız Gip, Ottoman Poetry, 5, 60'de, Engelhardt, 2, 3'de, Sachs, sayfa 383'de. G.L. Lewis, Turkey, sayfa 36. E. Rossi, Dall'Impero Ottomano alla Repubblica di Turchia, Origin e sviluppi del nazionalismo turco sotto l'aspetto politico-culturale. O.M. 23, 1943, 361'de. Davison, In M. History Re, 1954, sayfa 851'de. genç Osmanlılar hakkında yegane monografik incelemeler ise şunlardır. U. A. Petrosyan, Novye Osmaniyi, Borba'da Konstitüsyi, 1876, G. V. Tursi, 1958. Bu eser hakkında bilgimi Profesör Atitse'ye borçluyum. Ve Ş. Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought, 1962. İkinci Mahmud'un ve ondan sonrakilerin reformları, imparatorlukta okumuş, idealist ve tutkulu bir yeni idareci ve egemen elit yaratmıştı. Osmanlı hükümet ve toplumunun değişimi onlara yeni fırsatlar ve arzular vermişti. Avrupa eserlerinin çevirisi ve taklidi onların zihinlerini yeni inançlar ve fikirlerle doldurmuştu. Böylece 19. yüzyılın ikinci yarısında sultanın ve nazırlarının gittikçe artan istibdatı onları usandırmaya ve yerlerine mıhlanmış kıdemli memurlar onların yükselme yolunu tıkamaya başladığı zaman mücadele ve devrimin ideolojisinde de tekniğinde de bilgiden yoksun değillerdi. Mutlakiyete karşı Türk Hürriyetçi Hareketi'nin tarihine 1859 tarihli Kuleli Vakası diye bilinen olayla başlamak gelenek olmuştur. O yıl küçük bir tertipçi grup Sultan Abdülmecid'in hallini ve gerekirse öldürülmesini planlamıştı. Suikast meydana çıkarıldı ve liderleri mahpus olarak Asya'ya sürüldü. Birçok Avrupalı yazarlar bu başarısız suikasti meşruti ve parlamenter hükümetin kabul ettirilmesi için ilk teşebbüs olarak tanımlarlar. Fakat daha yeni araştırmacılar tertiplerin kafasında böyle bir amaç veya program bulunmadığını, bilakis Hristiyanlara verilmiş bulunan tavizlere karşı olduklarını belirtir görünüyor. Herhangi bir ilke için çalışmaktan çok sultana ve nazırlarına karşı hareket etmekteydiler. Ve böylece ortodoks yolda bir suikast ve hükümet darbesiyle ilgiliydiler. 44 dipnot. Kuleli vakası birçok yazarlarca tartışılmış ve çeşitli şekilde yorumlanmıştır. Engelhardt 1-158-59. Onu izleyen Yorka 5-517. Wembley ve diğerlerine göre Kuleli Vakası liberal bir hareket, ilk demokratik hükümet kurma teşebbüsüydi. 5-1 Svilkova, Problemi Vostokovedenia 1-1959'daki yeni bir makalesinde Mensch 13-1959-347'de özetlenmiştir. Daha da ileri giderek onu kitle desteğinden yoksunluğu sebebiyle başarısızlığa uğrayan bir ilerici ve monarşiye karşı suikast olarak tanımlar. Bu konuda tek monografi olan ve Türk belgelerine dayanan Kuleli Vakası hakkında bir araştırma 1937 adlı kitabın yazarı Türk tarihçisi Ulu İdemir bu olayı herhangi bir ideolojik muhtevadan yoksun fakat daha çok batılılaşma eğilimine ve şeriatın ihmaline karşı bir tepkiyi ifade eden geleneksel yolda önemsiz bir suikast olarak görür. Türk arşivlerindeki belgelere dayanan İdemir'in bulguları, Batı diplomatik kayıtlarından çıkardığı kanıtlarla Roderick Davison tarafından da kuvvetlendirilmiştir. European Archives as a Source for Later Ottoman History'nin Report on Current Research on the Middle East 1958 sayfa 38-41. Ayrıca bakınız Karal, tarih 6-95-97. Tunaya, Partiler, sayfa 89-90, Kur'an, sayfa 49-D, Cevdet, Tezakir, 2-83-D. Hürriyetçi ve meşrutiyetçi fikirler şüphesiz Osmanlı İmparatorluğu'nda birçok yıldan beri bilinmekteydiler. Belirsiz de olsa Sadık Rifat Paşa'nın yazılarında gözükmüş ve Sultan Abdülmecid ile Mustafa Reşit Paşa'nın reformları üzerinde bazı etkisi olmuştu. Daha öncelerde 1808'de reformcu Sadrazam Bayraktar Mustafa Paşa reform programını onaylamak üzere İstanbul'da bir meclis toplamıştı. 45 dipnot. Yukarıda sayfa 76'ya bakınız. 1829'da da Mısır'da Mehmet Ali Paşa her yıl birkaç gün toplanan 156 üyeli bir danışma meclisi tayin etmek suretiyle bir adım daha ileri gitmişti. 46 dipnot. Ceylandu. Parties and Parliaments in Egypt, New York, 1954, sayfa 7. 1845'te Abdülmecid'in kendisi de taşra eşrafından kurulu bir meclis ile başarısız bir deneme geçirmişti. 47 dipnot. Yukarıda sayfa 112'ye bakınız. Daha sonra 1861'de Tunus Bey'i Müslüman bir ülkede Avrupa tipinde ilk anayasayı ilan etmişti. Bu anayasa yürütme yetkisini bey için saklı tutarken yasama yetkisini de bey ile tayinli 60 üyeden kurulu bir büyük meclis tarafından paylaştırıyordu. 48 dipnot. L2 düstur. En son 1866'da Mısır'da Hidiv İsmail, seçmenlere sınırlı ve fonksiyonları daha da sınırlı bir danışma organı kurarak ilk seçimli meclis denemesinde bulunmuştu. 49 dipnot, Landu, sayfa 7. Hükümet faaliyetinin açık bir liberal eleştirisini ve bir meşruti reform programını Türkiye'de ilk kez 1860'larda buluruz. Bu fikirler önce Şinasi, Namık Kemal ve arkadaşlarının çevresinde gözükür ve o zamanın gazetelerinde biraz ihtiyatlı bir şekilde ifade edilir. Kesin bir grup teşkili için ilk teşebbüs 1865'te gelmiş görünmektedir. O yılın Haziran'ında biri Namık Kemal olan 6 kişilik bir küçük grup bir toplantı yaptı ve gizli bir dernek kurdu. Kurucu üyelerden Ayetullah Bey'in ilk toplantıya Carbonari ve Lehistan Gizli Derneği ile ilgili iki önemli kitapla geldiği bilinmekle beraber 50 dipnot. Ebu Ziya Tevfik, Yeni Tasvir-i Efkar'ın 20 Haziran 1909 sayısında, bakınız Akçuraoğlu, sayfa 295, Kaplan, sayfa 58. Onun ilk programı hakkında az şey bilinmektedir. Daha sonra Carbonari'nin benimsemiş olduğu anlaşılan programa dayalı bir program kabul edildi. Dernek hızla büyüdü ve bir süre sonra üye sayısı iddia edildiğine göre 245'e yükseldi. Osmanlı Hanedanı'ndan iki şehzade Murat ve Abdülhamit, gerçi Abdülhamit'in niyetlerinin daha başlangıçtan beri düşmanca olduğu sonradan açık bir hale geldi, derneğe ilgi gösterdiler. Harekette çok daha önemli bir rol oynayan diğer bir prens, Mısır Hanedanı'ndan Mustafa Fazıl idi. 51 dipnot. Mustafa Fazıl hakkında bakınız Ebu Ziya Tevfik, Yeni Tasvir-i Efkar, 31 Mayıs, 1 Haziran 1909 ve devamı. M. Colomb, Un Letter d'un Prince Egyptian du 20 Circle au Sultan Ottoman Abdelaziz. Orient 5, 1958, 23-38. Kuntay, Namık Kemal, 1, 311-D. Mardin, sayfa 276-D. Mustafa Fazıl, Korkunç İbrahim Paşa'nın oğlu ve Hidiv İsmail'in kardeşiydi ve 1866 Haziran'ında Hidiv'in sultandan elde ettiği veraset kanunundaki bir değişiklikle saltanat silsilesinden çıkarılıncaya kadar onun varisi bulunuyordu. Bundan dolayı Prens Mustafa Fazıl'ın sultana ve sadrazama muhalefet etmesi sebepsiz değildi ve zannedildiğine göre onu Mısır hedefi olmak yerine veya onunla birlikte meşruti bir imparatorluğun ilk nazırı olmak tutkusu besliyordu. Fakat reformlara ilgisini sadece kızgınlığa veya kişisel tutkuya bağlamak şüphesiz bunların da etkisi olmakla beraber haksız olur. Prens Osmanlı hürriyetçilerine eylemli bir ilgi gösterdi. Paris'ten sultana imparatorluğun durumu hakkında birkaç acı gerçeği bildiren, meşruti ve diğer türden reformlar teklif eden Fransızca açık bir mektup gönderdi. Bu mektup hürriyetçiler arasında büyük heyecan uyandırdı. Namık Kemal, Ebu Ziya Tevfik ve Sadullah tarafından Türkçe'ye çevrildi. Ve tasvir-i efkar idarecilerince büyük sayıda basılarak dağıtıldı. 52 dipnot. Metni Colomb sayfa 29D'de. Türkçesi 1-5 Haziran 1909 günlü yeni tasvir-i efkarda. Bakınız Kuntay sayfa 277'de. Hükümet casusları aracılığıyla grubun teşekkülünden haberi olmakla beraber o vakte kadar ona karşı hiçbir tedbir almamıştı. Fakat bu son hareket Şubat 1867'de tekrar sadrazam olan Ali Paşa'yı üstü kapalı olsa bile çabucak harekete sevk etti. Grubun liderlerinden Ali Suavi Anadolu'da Kastamonu'ya sürüldü. Kemal ve Ziya ise sürgün kararnamelerinden farklı olmaksızın taşra memuriyetlerine atandılar. Bu sıralardaydı ki ilk devrimci komite kendine isim aldı. 1867 Şubat'ının başlarında Belçika gazetesi Le Nord, Prens Mustafa Fazıl'ın Türkiye'de bir bankacılık teşekkülü kurduğuna dair bir haber yayınlamıştı. Bu yanlışı düzelten bir mektupta Prens, Türkiye'deki destekleyicilerine şüphesiz daha önce Avrupa'daki genç İtalya, genç Fransa ve genç Almanya'dan esinlenmiş bir deyimle genç Türkiye, Jun Turku diye atıfta bulunmuştu. Bu yalanlama yayınlayıcısı Osmanlı hürriyetçileriyle dostça ilişkiler içinde bulunan Beyoğlu'ndaki Courier de Orient gazetesi tarafından Belçika gazetesinden kopya edildi ve ondan sonra 21 Şubat 1867 günlü muhbirde Türkçe'ye çevrildi. Jun Turku adı Ali Suavi ve Namık Kemal'e hoş geldi. Türkçe'de ona çeşitli karşılık denediler ve sonunda yeni Osmanlılar deyiminde karar kıldılar. Bu ad Fransızcası Jeune Turks ile birlikte grubun yayınlarının başlığı olarak gözüktü. 53 dipnot. 31 Mayıs 1909 günlü yeni tasvir-i efkar. Kolomb, sayfa 25. Sungu, İn Tanzimat, sayfa 777. No 1. Kuntay, Namık Kemal. 1. 289-90 Mardin, sayfa 32'de Davison, sayfa 201'de Mektubun İstanbul'da dağıtılması ile ilgili olanlar arasında Kuntay iki Avrupalıyı zikreder. İslamlığı kabul edip Türkiye'de yerleşen Fransız litografisi H. Cale ve bir siyasi mülteci olan Macar kitapçısı Daniel Szilagyi. Ali Paşa'nın emirlerini haber alınca büyük bir servet sahibi olan Prens Mustafa Fazıl, genç Türklerin liderlerini Paris'e çağırdı. Onlar da Mayıs ortalarında bir Fransız vapuruyla İstanbul'dan ayrıldılar. Anadolu'daki sürgününden kaçan Ali Suavi, Paris'te onlara katıldı ve sonra Londra'ya giderek orada 31 Ağustos 1867'de Muhbir gazetesini yayınladı. Fakat çok geçmeden Ali Suavi arkadaşlarıyla bozuştu. Koyu dindar ve hacı olan Ali Suavi bir modern yazar tarafından liberal bir ilahiyatçı, bir diğeri tarafından da belki daha doğru olarak sarıklı ihtilalci diye tanımlanmıştır. Namık Kemal ve Ziya da samimi ve sadık Müslümandılar. Fakat onun İslami devletin ve hukukun yeniden ihyasını hareket noktası alan bir dini reform üzerindeki ısrarını ve Hristiyanlara hücumlarını desteklemeye eğilimli değildiler. Ali Suavi'nin tutkusu ve inatçılığı kısa sürede bozuşmaya yol açtı ve 1868'de genç Osmanlılar kendi gazetelerini çıkardılar. Bunun ilk sayısı 29 Haziran'da çıktı. Adı Hürriyet idi. 54 dipnot. İlk sayısının baş sayfasının resmi şurada basılmıştır. Gerçek, Türk gazetesi. Kemal'in Londra'daki ikameti hakkında bakınız Kuntay. 1-533'D. Başlangıçtan itibaren Namık Kemal, Ziya Paşa bu gazetede sıkı işbirliği halindeydi ve anlaşıldığına göre yayın politikasının sorumluluğunu taşıyorlardı. İlk sayısında Osmanlı programında iki esas noktayı belirleyen ve muhtemelen ikisi de Kemal tarafından yazılmış iki önemli makale vardı. Vatan sevgisi imanın bir parçasıdır. 55 dipnot. Hub al vatan min al iman. Şüphe götürür bir şekilde peygambere atfedilen bir Arap atasözü. Başlığını taşıyan birincisi vatan sevgisinden bahseder ve Avrupa ülkelerininkine benzer bir Osmanlı vatanseverliği fikrini ileri sürer. Ve konu üzerinde onlarla danış başlıklı diğeri 56 dipnot. Namık Kemal, Külliyat 3, 165-75, yukarıda sayfa 143'e bakınız. Kur'an'dan alınan bu cümleyi parlamenter ve temsili hükümet davasını dayandırdığı bir destek olarak kullanır. Bu iki tema gazetenin sonraki sayılarının çoğunda işlenmiştir ve Ali Paşa'nın iç, dış ve özellikle mali politikası üzerindeki daha ayrıntılı ve özel eleştirilerle ilişkilidir. Bu arada Ali Süavi'nin muhbiri Londra'da kapandı. O da Paris'e geldi. Orada Ülüm adlı yeni bir gazete yayınlamaya başladı. Onunla genç Osmanlılar arasındaki ayrılık genişledi ve onlar Ali Paşa'nın ölümünden sonra Türkiye'ye döndükleri zaman Ali Süavi belki de Türkiye'deki koşulları daha çok tarttığından Fransa'da kalmayı tercih etti. Paris'te ve Fransa-Prusya Savaşı sırasında Lyon'da yayına devam etti. İslam ve Osmanlı bağlılığından ayrı olarak ilk kez bir Türklük fikrini ileri sürmesi bu devrededir. Çeşitli kanallardan Türkiye'ye ulaşan yayınları ilgi uyandırdı. Resmi tarihçi Lütfi, muhbirden bahsederken şöyle der. Mezkur gazete ve her hafta Londra'da Vesait-i Müteaddide ile yani kah tüccar mektupları ve kah bilinmeyecek surette bazı şeyler arasında pek çok nüshaları da alıp meallerine vakıf olmayanlar nadir bulunurdu. Bunun illeti gayesi devletin usulünü tezif ve vükelanın hatalarını tafsil ve tadad ile halkın ve belki de Avrupa'nın ehsanını tetiş idi. Halkın o kadar rağbetine düşmüş idi ki bir nüshası liraya satıldığı işitilmiştir. 57 dipnot, Kaplan, sayfa 65'te iktibasen verilmiştir. Ali Süavi, 1871 genel affından sonra genç Osmanlıların geri kalanı ile birlikte sürgünden dönmedi. Fakat 1878 olaylarına dramatik fakat başarısız bir müdahalenin içinde ölmek üzere İstanbul'a döndü. Genç Osmanlılar arasında diğer bir ilginç ayrılıkçı Mehmet Bey'di. 1834-74, 58 dipnot. Mehmet Bey hakkında bakınız Kuntay, Namık Kemal, 1, 410 Mus, sayfa 173'de, Kaplan, sayfa 67, Mardin, sayfa 12 ve çeşitli bölümler, Davison, sayfa 189-210D, Mahmut Kemal İnal'ın Son Asır Türk Şairleri adlı kitabının 942-51. Sayfalarında kısa bir biyografisi vardır. Ali Suavi'den farklı olarak bir halk çocuğu değil, saray ve idareci çevresine mensup bir kişiydi. Babası posta nazırı, kayınbabası eski sadrazamlardan Mustafa Naili Paşa, amcası da Sultan Abdülaziz devrinde birçok kez sadrazamlığa gelmiş ünlü Mahmut Nedim Paşa idi. Mehmet Bey Fransa'da öğrenim görmüş ve tercüme odasında çalışmıştı. İstanbul'daki ilk gizli komitenin kurucu üyelerinden biri ve bazılarına göre onun muharrik ruhu olmuştu. Genç Osmanlılardan daha radikal olduğundan onlardan ayrıldı ve Türkçe, Rumca, Arapça ve Ermenice İttihat adında bir gazete çıkardı. Sonra Cenevre'ye gidip İnkılap dergisinin yayınlanmasında Hüseyin Vasfi Paşa'ya katıldı. Böylece Türkçe siyasal sözlüğe yeni ve harikulade bir sözcük girmiş oldu. Mehmet Bey'in Carbonari ile ilişkileri olduğu ve Fransız radikal gazetelere yazı yazdığı söylenir. Fransa-Prusya Savaşı'nda Fransız ordusunda sonra da komünde gönüllü olarak çarpıştı ve 1874'te ölümünden az önce Türkiye'ye döndü. Genç Osmanlıların Avrupalılarla ilişkileri hakkında fazla şey bilinmemektedir. Karargahları onları Fransız siyasal çevreleriyle ve özellikle Fransız dışişleri memurlarıyla temasa geçiren Prens Mustafa Fazıl'ın Paris ikametgahıydı. Tarihçi Abdurrahman Şeref'e göre Paris'te tanıştıklarından biri de Introduction de la Histoire de l'Asie, 1896, Asya Tarihine Giriş adlı kitabında Türk milliyeti ve tarihi hakkında ifade ettiği fikirleri daha sonra Türk siyasal düşüncesi üzerinde pek büyük etki yapacak olan Leon Kahun idi. 59 dipnot. Şeref, Tarih Mus, sayfa 175-76. Kahun'dan Namık Kemal'e bir mektup hakkında bakınız Kuntay 1 530-32. Haziran 1867'de Sultan Abdülaziz Fransa'ya resmi ziyarete gitti. Hala İstanbul'da yüksek bir makam ele geçirmek ümidini besleyen Prens Mustafa Fazıl, sultanın teveccühünü kazanmak için bu fırsatı kaçırmadı. Sultan Tulon'da karaya çıktığı zaman hürriyetçi prens, Zat-ı Humayun-u Şahane'ye Hine Muvasalat-ı Hümayunlarında bir bende-i sadık sıfatıyla arz-ı ubudiyet etmek. 60 dipnot. Ebu Ziya Tevfik Yeni Tasvir-i Efkar 17 Eylül 1909. Bakınız Kaplan sayfa 63. Sultanın Avrupa gezisi hakkında bakınız Kuntay 1-546D ve yukarıda sayfa 121. Genç Osmanlıların yeni destekleyicisi bu kez Hidiv İsmail'in kendisi oldu. Abdülkadir Karahan tarafından Yeni Sabah 14-23 Mayıs 1961'de yayınlanmış belgelere bakınız. Ve selamlamak üzere oradaydı. Sultanın sevgisini kazanmayı becerdi ve Paris, Londra, Viyana ve Budapeşte'ye onunla birlikte gitti. Budapeşte'den sultanın izniyle İstanbul'a onun ardından gitmeden önce Paris'teki işlerini düzenlemek üzere Paris'e döndü. Bu işlerin ucu genç Osmanlılara dokundu. Sultan Paris'e gelince Osmanlı Büyükelçiliğinin baskısı sonucu genç Osmanlılardan Paris'i terk etmeleri istendi. Onlar da İngiltere'ye, Reşat, Nuri ve Mehmet Chersey'e, Ziya, Kemal, Ali Suavi ve Agah Londra'ya gittiler. Prens, genç Osmanlıların maişetlerini sağlamak ve yayınlarını karşılayacak fon tahsis etmek suretiyle onların mali işlerini düzenledi. İstanbul'a geldi ve daha sonra nazır oldu. Koruyucu prensin dönmesi ve gitmesi genç Osmanlıları dağınıklığa düşürdü. Bir ihanet olarak baktıkları hareketine karşı protesto olarak Ali Suavi ve Mehmet Bey, prensin kendilerine tahsis ettiği ödenekleri almayı reddettiler. Diğerleri parasını kabul ettiler. Her ne kadar Ziya Paşa daha sonra Zafername adlı hicviyesinde onun hakkında kırıcı bazı imalarda bulunmuş ise de onun tayinini kendi davaları için bir ihanetten çok bir başarı saymış görünmektedirler. Bununla beraber onun yöneltici ve otoriter idaresinden yoksun kalınca bir grup olarak parçalanmaya başladılar. Ve göçmen politikacıların çok kez kaderi olan iç kavgalara düştüler. 1870 sonlarına doğru Namık Kemal aracılar yoluyla Sadrazam Ali Paşa ile barışmayı becererek İstanbul'a döndü. Eylül 1871'de Ali Paşa öldü. Savundukları ve karşı durdukları davalar hakkında daima safça bir kişisel görüş taşımak eğiliminde bulunan genç Osmanlılar da yurda dönme hazırlığına girdiler. Baş düşman, insafsız müstebit nihayet sahneden çekilmişti ve şimdi her şey yolunda gidecekti. Namık Kemal Viyana'da birkaç ay geçirdikten sonra 25 Kasım 1870'te İstanbul'a varmış bulunuyordu. Ali Paşa'nın ölümünden cesaret bulan geri kalanı 1871 ve 72'de onu izledi. Yalnız Mehmet ve Suavi dışarıda kaldılar. Birincisi Fransa için savaşıyor, ikincisi de Ali Paşa'nın ölümünden sonra rejim hakkında hala güvensizlik besliyordu. Olaylar onu tamamen haklı çıkardı. Ali Paşa müstebit olabilirdi. Meşruti hükümet ve basın hürriyeti gibi pek gösterişli yeni kavramları hor görmüş olabilirdi. Fakat yetenekli ve dürüst bir idareci ve ileriye götürmek için bir şeyler yaptığı reformun samimi bir taraftarıydı. Bu şeylerin hiçbiri ondan sonrakiler hakkında söylenemez. Onların beceriksiz yönetimi altında imparatorluk, iflas, ayaklanma, baskı, savaş ve yenilgi yokuşundan aşağı kaydı. İnatçı ve söz dinlemez sultan gittikçe imparatorluğun fiili idarecisi haline geldi. Sadrazam Mahmud Nedim Paşa onun masraflı ve yıkıcı kaprislerini aracılık etmekten başka çok az şey yaptı. Türkiye'ye döndükten hemen sonra Namık Kemal gazetecilik faaliyetlerine tekrar başladı ve Haziran 1872'de İbret gazetesinin idaresini eline aldı. O zamana kadar İstanbul'da epeyce Türkçe gazete ve dergi vardı. Fakat Namık Kemal'in İbret'teki makale ve denemeleri ona Türk basın tarihinde eşi bulunmayan bir önem kazandırdı. 61 dipnot. Başyazılarından seçmeler Özön'ün Namık Kemal adlı eserinde bulunur. Fakat başyazarlığı bir yıldan az sürdü. Çünkü 1873 Nisan'ında yeni bir buhran, bu sefer Kıbrıs'a ikinci bir sürgünle sonuçlandı. Bu buhran, Gedikpaşa Tiyatrosu'nda Kemal'in Vatan yahut Silistre piyesinin oynanmasıyla patladı. İlk orijinal Türk piyesi, Şinasi'nin şairin evlenmesi, kadınların statüsü ve Türkler arasındaki evlenme usulünü yeren gelenekler hakkında kısa bir komediydi ve bir dergide yayınlanmıştı. Bu ise daha sert bir tarzda, daha patlayıcı bir konuyu işliyordu ve heyecanlı bir seyirci önünde oynanmıştı. Oyunun teması vatanseverlik, yani Müslüman bir halk için yeni olan insanın ülkesine borçlu olduğu sevgi ve bağlılık doktriniydi. Oyunun dört perdesi 1854'te Ruslara karşı Silistre Türk Kalesi'nin savunmasında bir menkıbeyi işler. Piyes vatan aşkıyla taşan cümlelerle yanar ve vatanlarını sevmeleri ve onu düşmanlarına karşı korumaları için Osmanlılara, Türklere değil, heyecan verici çağrılarla doludur. Bu piyeste Kemal'in Hürriyet ve İbret'teki başlıca yazılarında formüllediği fikirler dramatik ve şairane olarak ifadesini bulur. Piyes ilk kez 1 Nisan 1873'te çılgınca heyecan sahneleri arasında oynandı. Ertesi ve onu izleyen günlerde İbret'te övgü ve destek mektupları yayınlandı. Bütün bunlar hükümetçe iyi gözle görünmüyordu. Avrupa'daki sürgünden dönmesine yeni izin verilmiş olan Namık Kemal hala şüphe altındaydı. Her halk heyecanının tezahüründen şüphe ediliyordu. Hele bu, halkın sultana, nazırlarına ve İslam ümmetiyle onun yetkili temsilcilerine değil de vatan denilen soyut ve alışılmamış bir varlığa bağlılık borcu gibi yabancı ve yıkıcı fikirle birlikte olunca daha da şüphe çekiciydi. Piyesin oynanması sırasındaki sahneler hakkında İbret'teki heyecanlı ve etkili bir yazı hükümete harekete geçmek vesilesini verdi. 5 Nisan'da sorumsuzluk, ayaklanmaya teşvik ve küstahlık sebepleriyle gazeteyi kapatan bir emir yayınlandı. Meydan okuyan bir veda başyazısının yayınlanmasından hemen sonra Kemal ve birçok arkadaşı tutuklanıp sürüldü. Şüphesiz Kemal'in diğer faaliyetleri ve ilişkileri de bu sonucun doğmasına yardım etti. 62 dipnot. 6. kaset 1. yüzün sonu.